Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor. Başlıyor.
Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı programımıza. Hoş geldiniz. Hemen hatırlatmamızı yapalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Radyospor.com web sitesi üzerinden direkt mesajlarınızı. Bunun dışında Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz de mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde bağlantı gerçekleşirse hattımızda konuğumuz Erkan Sözer olacak. Erkan Sözer'i son olarak Bandırma Spor'da görev almıştı. Erkan Hoca ile birlikte Bandırma Spor sürecini ve Süper Lig ve 1. Lig'i konuşacağız. Birazdan bağlantı sağlanırsa Erkan Sözer'e hattımızda olacak sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Bugünkü bağlantılarımız şu şekilde sizlerle paylaşalım. Bir aksilik olmazsa Erkan Sözer'i Rıza Çalınbay, Barış Alper Yılmaz ve Reşat Yılmaz konuklarımız olacak bugün. Bunu belirtelim. Bir anonsumuz var Aygün abi. Aygün abiyi görmüştüm, Aygün Üzüpe'yi görmüştüm. Kendisi canlı yayına bağlantı sağlandığı için paylaşamamış. Ben paylaşayım. Kartal Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan Gülten Memiş için herhangi bir Kızılay'a 0 RH pozitif kan bağışlarınızı yapmanızı bekliyoruz. Bu şekilde herhangi bir Kızılay şubesine gidip kan grubunuz uyuyorsa 0 RH pozitifse Gülten Memiş adına bir bağışta bulunabilirsiniz. Yatmakta olduğu hastane ise Kartal Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi. Mümkünse desteklerinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyenler, bu anonsumuzu yaptık. Az önce ifade etmiştim, hattımızda ilk konuğumuz Erkan Sözer'i. Hocam hoş geldiniz, merhaba, nasılsınız?
Hoş bulduk, iyi yayınlar Salim, sağ ol. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, teşekkür ederim hocam. Geçtiğimiz hafta bir ayrılık süreci yaşandı. Bandırma Spor'dan ayrıldınız. Bandırma Spor süreciyle başlayalım hocam. Serdar Hoca'dan sonra görevi devraldınız. Bandırma Spor ilk yılında ligde kaldı. Sizin adınıza nasıl geçti hocam bu süreç?
Ya zaten Bandırma Spor tecrübesi yok bu sene. Asıl amacı bu ligde kalıcı olmaktı.
Evet.
Geldiğimizde zaten 5 puanı vardı. 2-3 maçta biz de bazı taşları oturtamadık böyle. 9 puanda 5 puanı olan bir takım. Sonra 39 puana geldik 7-8 hafta önce. Ligde kalmayı garantiledik. Tabii çok güzel maçlar oynadık. Çok verimli maçlar oynadık. Hakikaten oyuncularım olan işte başarılar elde etti. Bakıldığı zaman Altay liderken, İstanbulspor ikinciyken, Giresun liderken, Tuzla liderken mağlup ettiğimiz maçlar oldu.
Evet.
Ama tam playoff'un kapısına geldiğimizde işte bazen bunu bir bahane olarak söylemiyorum ama bunlar sebep sonuç ilişkisi. Evet. 3 tane maçı tam playoff'un kapısına gelmişken 3 tane maçı 25. dakika Keçiören maçı, Altınordu maçı, Adana Demir maçı üst üste 25. dakikalarda takriben 75 dakika 10 kişi oynamak zorunda kaldık ki Keçiören ve Altınordu maçlarından da 10 kişi puan almayı başardık. Adana Demir deplasmanında alamadık. Ve bu maçlar bizi biraz geriye itti. Bu 10 kişilik oynamalar biraz geriye itti. Pandemi süreci dedik hep, bunlar bir bahane olarak, yine söylüyorum, bahane olarak söylemiyorum ama pandemi sürecinde mesela pozitif sayımız 14'e çıkmıştı. Yedek kalitesiz maçlara çıktığımız oldu. Ama buna rağmen oyuncularım gerçekten güzel başarılar elde etti. Güzel maçlar oynadılar. Yani bütün oyuncularımdan faydalandım. Hepsinden maksimum verimi aldık. Onlar da sağ olsunlar hepsi gerekeni yaptılar. Ve dolayısıyla esas hedef olan bu ligde kalıcı olması Bandırma Spor'un. Çünkü ekonomik rakamlar, oyuncudan anlaşmaları, onlara baktığınız zaman tabii ki para, yani pahalı transferler her zaman başarıyı getirmez ama bir de tabii ki iyi oyuncu da almak da var bu işin içinde. Dolayısıyla başarılı bir sezon geçtiğini düşünüyorum Bandırma Spor adına, kendi adıma. Tabii son haftalarda, son 7 haftada hem yukarıyla hem aşağıyla alakalı hedefsiz kalınca Bandırma Spor gelecek senenin hedefini yapsın diye biz de oynamayan oyuncularımıza şans verdik. Az süre alan oyuncularımıza şans verdik. Çünkü bir planlama yapacaklardı. Tam bu plan içinde ben açıkçası başkanla çok paylaşmamama rağmen zaten mesajlarımdan anlaşılıyor. Yani ben de gelecek sene bu Bandırma Spor'la ilgili bir planım yoktu. Tekrar bekleyip göreceğiz. Hedef oynayan bir takımda çalışmak istiyorum mantığına yola çıktım. Çünkü hedefsiz olduğunuz zaman hakikaten yorucu oluyor. Sıkıntı oluyor. Ki bunu yaşadık işte son 7 haftada. Yani oyuncuyu ne kadar motive etmeye çalışırsınız, çalışın. İşte transferiniz var, seneye bir planlamanız olsun. Ne kadar da derseniz de iyi. O hedefsizlik ister istemez bir motivasyon eksikliğine, kaybına yol açıyor. Bu sefer de siz kenarda tabii bunu gördük ki biraz ızdırap halini alıyor açıkçası. Evet. Dolayısıyla iki hafta önce maçlar bitmeden iki hafta önce başkanla oturduk, konuştuk. O da gelecek senenin planını yapmak adına güzel karşılıklı anlaşarak, helalleşerek bütün yöneticilerimizle anlaşarak ayrıldık. Buradan ben senin aracılığına, sizin aracılığınızla hem başkanımıza, yönetim kurulumuza, belediye başkanımıza ve oyuncularımıza, personelimize çok teşekkür ediyorum. Özellikle oyuncularım hakikaten bu takım bu sene düşer denen takımı playoff'un kapısına kadar getirdiler. Çok güzel maçlar oynadılar. Çok Bandırma Spor çok iyi temsil ettiler. Biz de onlara yardım ettik, katkı verdiğimizi düşünüyoruz. Güzel bir sene geçti. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Yani güzel anılarla, güzel performanslarla, güzel insanlarla karşılaştık ve böyle de ayrıldık.
Hocam size gelen bir teşekkür var. Hemen paylaşayım. Merhaba, ben Gökay Güney'in menajeri Özkan Tunalı. Erkan hocama binlerce kez teşekkür ederim. Gökay'a kattıkları, bundan sonraki kariyerine yön verdiği için, kattıkları için büyük büyük katkılar sağladı Gökay'a. Kendisine minnettarım demiş.
Sağ olsun, teşekkür ediyorum. Ya ben şöyle söyleyeyim. Madem bu konuyu da açtın. Vaktimiz var değil mi Salih?
Tabii ki hocam, buyurun.
Şimdi Gökay olsun, Doğan Can olsun.
Ben aynı soracaktım olsun zaten hocam. Siz de değerlendirebilirsiniz iki oyuncu.
Evet, yani konu açılmışken ben siz sormadan ben söyleyeyim madem. Tabii ki konu hocam açılmışken. Gökay olsun, Doğan Can olsun. Genç oyuncular bunlar. Abdurrahim olsun, kiralık Trabzonspor'dan. Anıl bu konuda biraz eksik kaldı. Evet. Motivasyonda biraz sıkıntı yaşadık. Yani biraz daha yetenekli bir oyuncu ama çok daha istemesi lazım. Biliyorsunuz dün Erzurumspor'da 18 yaşındaki Özgür girdi. Çok güzel performans sergiledi. Gol atması da önemli değil. Yani bu forma istemek lazım. Performansları göstermek lazım. Şimdi şöyle bir anlayış da oluyor Türkiye'de. Ya genç oyuncular niye oynatmıyorsun? Genç oyuncu hak ederse oynaması gerekir. İşte kimdir? Kay. O zaman ölümcül hatalar yaptı. Ancak o zaman hatalar yaptı ama biz bunların hatalarını hoş görerek adına oyuncuları geliştirmeye çalışarak verdik, forma verdik onlara. Bunlar da güzel performanslar da sergiledi. Bugün baktığı zaman belki 2-3 tane hem de maçına neden olmuştur ama diğer taraftan da baktığınız zaman çok güzel performanslar da göstermiştir. Maç kazanmamızda da çok önemli rol oynamıştır. Şimdi genç oyuncuyu oynatacaksanız o oyuncu o formayı istemeli. Hatalarıyla, sevaplarıyla, günahlarıyla değerlendirmemiz lazım. Türkiye'de de şöyle bir gerçek var ki adamlar, biz de bunun başındayız. Teknik adamlar bu konuda ne kadar tolerans tanınıyor. İşte siz genç oyuncu oynatıyorsunuz da sizin arkanızda yanınızda duran ne kadar bir kesim var. Aktar bazında olsun hem yönetici bazında olsun ne kadar. Sosyal medyada başlıyorlar. Öyle bir güruh var ki sosyal medyada ki ben kullanmıyorum ama analizim ile zaman zaman takip ediyorum. Yani sizin başarısız olmanızı bekleyen, yaptığınız işleri küçümseyen, buna dair bir takım oyun sistemi yerleştirmeye çalışırken işte bu eksikler olacak, bu hatalar olacak. Futbolu bilmeyen özellikle bir grup açısından linç ediliyorsunuz. İşte böyle futbol mu olur? Şimdi baktığınız zaman şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Oyuncularımı Gökay bizde oynamıyordu. Oynamıyordu. Orhan Ovacık'ta oynamıyordu. Selçuk Alibaz oynamıyordu. Doğan Can oynamıyordu.
Evet.
Bunların hepsini biz oynattık. Forma verdik. De performanslar gösterdiler. Peki oyuna dair dertleniyoruz. Sistem yerleştirmeye çalışıyoruz. Bu konuda adınız oyuna bakılmıyor ki. Türkiye'de skor antrenörü oluyorsunuz. Ki şimdi hakikaten ben oyuncularıma da söyledim. Bu mütevazilik yapmayacağım burada. Gerçekten söylüyorum. Bu ligin, birinci ligin en iyi futbol oynayan takımlardan biriydik biz. Bu tarafsız herkes de zaten bunu ifade ediyor. Ya ben zamanlık yapmayacağım burada ama mütevazilik de yapmaya gerek yok. Sen çok iyi maçlar oynadık. Çok iyi performans. Ama deniz gol pozisyonları değerlendirmedi. Her maç 7-8 tane net gol pozisyonuna giren bir başka takım yoktu. Şu anda hedefe oynayan takımlarda bile o var yoktu. Siz o bilmiyorsunuz. Sağdan geliyorsunuz, gezden geliyorsunuz, soldan geliyorsunuz. Belli bir oyun planı üzerinde çalışıyorsunuz. O oyun planı yansıtıyorsunuz, saha içine getiriyorsunuz. Bu kaleye atamadığınız zaman havada kalıyor gibi oluyor. Aslında da buraya bakmak lazım. Yani burada takımın oyuncu gelişimi, oyun gelişimi var mı ona bakmak lazım. Çünkü bu vadede bu oyuncu gelişimi hem size diyor. Şimdi Ümraniye'de çalıştım. Orada bir sistem yerleştirdik. Ondan sonra Ümraniyespor hakikaten güzel performanslar gösterdi. İşte Gaziantep'te çalıştım. Gaziantepspor finalde kaybettik. Playoff finalinde. Bir sene sonra Süper Lig'e çıktı. Gençler evinde sistemi oturtuyoruz. Bir şeylere oturtuyoruz. Ama maalesef Türkiye'de dedim Erzurum'da aynı. Bir tane maç kaybettiğiniz zaman durumda getirdik 24 hafta. Ve Karagümrük maçı 1-0 galibi. 79. dakika boş kaleye vurdu. Üst direkten döndü. O top döndü. Dedik İstifa diye 24 hafta yaptığınız bütün her şey bir anda tuzla buz oluyor ve istifa çağrıları bıraktık. Tabii başkanın da rahat etmesi lazım bu konuda, yönetimin de rahat etmesi lazım, önünü açmamız lazım. Oluyor. İşte sizin yaptığınız şu görülüyor, mutlaka görülüyor. Bilen, futbolu bilen insanlar, yöneticiler tarafından sizin yaptıklarınız mutlaka görülüyor. Bunlar da hep paylaşıyoruz, görüyoruz ama içlere de ben hak veriyorum. Başkanlara da hak veriyorum. İster istemez bir camia var. İster istemez bir sosyal medya denen hakikaten bu jenerasyonun hal almasına yol açan bir sosyal medya var.
Evet.
Bundan dolayı da onlara da hak veriyoruz. Hamleleri yapıyorlar. Baktığınız zaman bugün Denizlispor kaç tane teknik direktör değişti? 4 tane, 5 tane. İşte Erzurumspor değiştirdi. Çoğaltabiliriz.
Evet.
Teknik direktörler değişmesin. Ben de gidiyorum. Maspor'a gittim. Serdar Hoca'nın gittim. Biz bırakıyoruz başka bir. Böyle olmuş ama bence bir şey olması lazım. Yöneticilerle yönetilmesi lazım futbol. Ve oyuna dair dertlendiğinizde o yöneticiler görmesi lazım. Oyuna dair neler yapıyorsunuz? Gelişimine dair neler yapıyorsunuz? Dediğim gibi hepsi havada kalıyor. Neden? Yapıyorsunuz, ediyorsunuz, bitiriyorsunuz. Krediniz bir maç ya da iki maç oluyor. Sonra siz bütün yaptıklarınız teşekkür ederiz. Yani hak iyi oldu ama ne yapalım hocam? Olmuyor. Sonuç olmayınca işte biliyorsunuz bu sebep sonuç ilişkisi diyerek zaten böyle bir dün de Kural Hoca mesela çok sıkıntılı bir durum yaşadı. Çok da üzüntülü bir durum yaşadı. İşte bu
evet.
geldiği durum. Düşünüyorum. Biraz açmamı istersen onu da açarım ama.
Hocam önce bir reklam arasına gidelim. Sonrasında devam edelim. Olur mu?
Detaylı konuşalım. Bu çünkü
evet.
Poladına bundaki bir teknik adam olarak değerlendirmemiz lazım. Bunu dile getirmemiz
evet,
lazım. Mazurlu'nun yerine biz de olabilirdik.
Evet.
Bunun için reklamdan sonra konuşalım.
Tamam hocam.
Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Devam ediyor.
Sevgili dinleyenler, yayınımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Erkan Sözer'e. Hocam buyurun devam edin. Yılmaz Vural'ın yaşadığı bir zaten maç sonunda da açıkladı. Gomez oyunu almak istedi. Gomez oyuna girmek istemedi. Sakatlığı vardı.
Şimdi şöyle. Yılmaz Hoca çok güzel bir şey söyledi orada. Dedi ki maçtan sonra. Ya oyunun sadece siz 90 dakikasını görüyorsunuz. Hafta sonları. Ya da hafta arası olan maç 90 dakikasını görüyorsunuz, gerisini görmüyorsunuz. Geride biz teknik adamlar neler yaşıyoruz görmüyorsunuz.
Evet.
Bunu sadece Yılmaz Vural Hoca yaşamıyor ki, biz de yaşadık, diğer hocalar da yaşıyor. Maalesef şöyle bir durum da var. Ben hiçbir takımı örnek göstererek söylemiyorum, genel konuşuyorum. Yani bazen oyuncuya dayalı düzen oluyor. Yöneticiler, başkanlar oyuncuları dinliyor. Teknik adam orada zor durumda bırakıyor, otoritesini sarsıyor. Şimdi baktığınız zaman Yılmaz Vural Hoca dedi ki bir 90 dakikasını görürsün. Altında neler yapıyor kim bilir. İşte parasını mı almıyor oyuncu, oynamadığı için mi kapris yapıyor, ego yapıyor. Ki baktığınız zaman çok güzel bir şey söyledi yine Yılmaz Hoca orada. Avrupa'nın hiçbir kentinde ya da hiçbir ülkesinde siz bu tavır davranışı sergileyemezsiniz. Sergilerseniz hemen kapının önünde bulursunuz kendinizi. Çünkü Avrupa'da böyle bir şey izin verilmez. Şimdi baktığım zaman ben Erzurumspor'a çok büyük saygısızlık. Bir defa Erzurumspor'a çok büyük saygısızlık. Yılmaz Vural'a saygısızlık değil ki. Yılmaz Vural Hoca orada diyor ki hadi gir. Yani her şeyiyle tekrar o adrenalinde bile oyuncuya girmesini söylüyor.
Evet.
Tekrar ikna etmeye çalışıyor ki çok ya, tabii hepimiz üzülüyoruz bu konuya. Aynı şey bizim de başımıza geliyor. Baktığınız zaman sen profesyonelsin ya. Sen atıyorum para için yapıyorsan bunu, para için yapıyorsan, paranı alamıyorsan, bunun için yapıyorsan dersin ki hocam benim moralim iyi değil. Ben paramı alamadım. Beni kadroya alma. Benden faydalanamazsın. Bunu söyle. Eğer samimiyet varsa. Hem oraya geliyorsun. Deplasmana geliyorsun. Orada sen kime ne yapmaya çalışıyorsun ki? Orada teknik adamı mı zorda bırakmaya çalışıyorsun? Burada Erzurumspor'a çok büyük saygısızlık var. O yanda oturan futbolcu herhalde tam da ismini bilmiyorum, maske vardı. Bacak üstüne atmış orada. Hiç, yani çok kötü görüntüler. Bu Türk, yani Erzurumspor adına değil, Türk futbolu adına çok kötü görüntüler. Bu nedir bence? Bu sistemin getirdiği tıkanıklık. Yani oyunculara oyuncular bir sistemin parçası. Teknik adamlar sistemin parçası. Oraya geldiği zaman oyuncu tabii ki parasını alacak. Kontratını zamanda almaya çalışacak ama pandemi sürecinde, takımların yönetilme sürecinde böyle sıkıntılar yaşıyor. Hepimiz yaşıyoruz.
Evet.
Dolayısıyla bu sıkıntıları saha içine taşımayacak oyuncu. Şimdi oyuncu taşıyor ya, ben zor durumda kalıyorum. Orada işte kaç oyuncu alıyorum, sabit alıyorum. Olur mu böyle şey? Yani bunun bir karşı yaptırımı olacak. Ben de yaşadım mesela şeyde, Bandırma Spor'da. Traore diye bir oyuncumuz vardı biliyorsunuz, Santrafor.
Evet.
Samsun maçı 1-1 devre arasına girdik. Otel yedekti. Oteli değiştirdim yani. Dedim ki teşekkür. Kitabım şu. Traore teşekkür ederim. Oteli değişeceğiz. Oyunda 1-1. Hani taktiğimiz öyleydi çünkü. Poteyi biraz daha sonradan kullanan. Sırada öyle oyunu tutalım. He?
Evet.
Bunu oyuncularımıza da anlatıyoruz. Traore devre arası oyundan çıkınca benim üstüme yürüdü. Respekt diye. Hani respektin İngilizce karşılığı saygı saygı diye ben ona saygısızlık yapmışım oyundan çıkarmakla. Ben ona teşekkür ettim. Oyundan çıkardım. Bu benim tercihimdir. Yanlış olur, doğru olur. Bunun hesabı oyuncu tarafından verilmez.
Evet.
Ben onu üstüme yürüdü o bütün oyuncuların yanında soyunma odasında karıştı orası. Kadro dışı bıraktım. Olması gereken bu. Hani yönetim, başkan ve yönetimle konuştum. Eğer kadro dışı kalmazsa o zaman ben olmam. Yani şimdi bu tarz sorunları bütün teknik adamlar olarak yaşıyoruz. Bunun önlemlerini yöneticiler, özellikle yöneticilerimiz, başkanlarımız bunun önlemlerini almaları lazım. Şu mesajı vermeleri lazım. Kardeşim, bizim işte şu anda bizi çalıştıran Erkan Sözer, Yılmaz Ural, Şenol Güneş. Burayı çalıştıran teknik adam bu. Bunun tercihlerine saygı duymayan bu da kesinlikle barınmaz.
Ha, evet.
Tercihleri yanlıştır. Zaten yollar ayrılıyor. Hocalar gidiyor, geliyor. O yüzden çok üzüntü verici bir olay Türk futbolu adına, Erzurumspor adına değil aslında.
Türk futbolu adına
üzüntü verici bir olay. Ve bu olayların bir an önce çözüme kavuşması için bu yöneticilerin, başkanların, bu takımları oyuncu üzerinden değil, teknik adam üzerinden, teknik adamın otoritesini bozmama adına yapacakları hamleler gerçekten şey olması lazım oyunculara. Bir mesaj olması lazım.
Evet.
Bu konuda ne yapıyoruz? Biz şimdi Yılmaz Hoca düşme potasında değil mi?
Evet.
Hani çok acil puana ihtiyacı var. Ya faydalı olacağını düşünse Gomez'i oynatmaz mı Allah aşkına? Ego mu yapacak orada?
Evet, doğru hocam.
Hani oyuncu kendi profilinden düşünüyor, benim oynamam lazım. Tamam kardeşim, oynaman lazım da teknik adam böyle bir karar vermiş. Sen profesyonelsin. Ha, söylerken çok profesyonel oyuncularla da çalışıyor.
Evet.
Biliyor, diyor ki hocam senin şeyindir, kararındır, saygı duyuyoruz.
Evet.
Saygı duyan oyuncuyla da tekrar yolumuz kesişiyor, tekrar çalışıyoruz.
Evet.
Bunları daha çoğaltırsak
umarım hocam bu sayılar çoğalır.
İnşallah.
İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Çok çok sağ olun samimi açıklamalarınız için. Yok hocam, estağfurullah. Görüşmek üzere hocam. Hoşçakalın. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda Erkan Sözer'i vardı. Şimdi hattımızda konuğumuz Rıza Çalınbay. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam Erkan Hoca da bahsetti. Dün yaşanan bir tablo vardı. Bununla başlayalım. Sizin değerlendirmeniz nedir hocam? Sizin de başınıza geldi mi böyle bir hadise?
Ya şimdi bu bütün antrenörlerin başına gelen bir olay. Yani mutlaka geliyor, oluyor. Oyuncular hoşnutsuz olabiliyor. Oynamadığı zaman problem oluyor. Benim şeyim sezon başı başladığı zaman kampta bunların hepsini tek tek kendilerine söylüyorum. Yani oyundan çıkabilirsiniz, oynamayabilirsiniz. Ama diyorum sakın diyorum maçın içinde oyundan çıkarken hareket falan yapmayın, konuşmayın, etmeyin. Soyunma odasında hiç konuşmayın, kulübede hiç konuşmayın. Oranın yeri orası değil. Tartışacağımız yer, konuşacağımız yer kendi tesisimizdir. Ben zaten hiçbir zaman konuşmam oyuncu öyle bir şey yaptığı zaman orada.
Evet.
Müdahale de etmem. Gelirim ben tesise, gel derim, sıkıntın ne bu? Yani hiçbir antrenör kendine yarayan bir adam veya iyi oynayan bir adamı oyundan çıkarmaz. Bu taktik gereği olabilir. Çıkartmamız gerekebilir. Veyahut da oyuncumuzdan beklentimizi alamadığımız zaman olur. Öyle olur. Veyahut da bir hamle yapmamız gerekir. Mesela örneğin geçen gün ben Ahmet'i çıkardım oyundan.
Evet.
Şey maçında, Malatya maçında. Ahmet tabii ki durgun geldi dedim. Durgun gelme. Sen kötü oynuyorsun diye çıkarmadık dedim. Çok iyi oynadın dedim. Şimdi taktik değişikliği yapıyoruz dedim. Biraz daha böyle ofansa oynamamız gerekiyor dedim. Öyle bir değişiklik yaptık. Yani bunları oyunculara da anlatmak lazım. Söylemek lazım. Ha, bazıları anlıyor. Bazıları maalesef. Yani 3-4 dakika kala bile çıkarıyorsunuz adamı. Kendi kendilerine tavır yapıyorlar. Yani oyuncuların şeyi olabilir bunlar. Ha, ben bunları bir yaparım, iki yaparım, söylerim ama üçüncüsünde de takıma zarar oluyorsa o arkadaşla yolları kesinlikle ayırırım. Kim olursa olsun yani. Ama önce kazanmaya çalışırım yani. Kesinlikle kazanmaya çalışırım. Ama yapıyorsa, takıma da zarar veriyorsa kesinlikle unutamam. Çünkü en büyük saygısızlığı bize yapmıyor. En büyük saygısızlığı arkadaşlarına yapıyor. Onun yerine girene yapıyor. Yani.
Evet.
Öyle. O yüzden izin vermem ben hiç. Hiç o şeylerde de hiç taviz vermem. disiplinlerine taviz kesinlikle vermem yani.
Hocam tebrik ederim. 16 maçtır yenilmeyen bir Sivas Spor takımı var. Önemli bir seri. Bunu da kazandınız Gaziantep Futbol Kulübü karşısında. Bu süreçle ilgili değerlendirmenizi merak ediyorum hocam. Bir de en önemlisi takımınız lige erken başladı. Pandemi süreciydi. Avrupa kupalarında da mücadele ettiniz. Sıkıştırılmış bir program vardı. İkinci yarıda tam anlamıyla istediklerini sahaya yansıtan bir Sivas Spor takımı var. Değerlendirmeniz ve yorumunuz nedir?
Şimdi ben bunu size özet olarak anlattım. Çünkü
tabii
çok
ki hocam.
Şöyle zaten sizin de söylediğiniz gibi biz lige erken başladık. Ve tabii ondan sonra Avrupa kupalarımız başladı. Ve biz hem Avrupa kupaları, Türkiye kupası, lig derken bayağı bir maç oynadık. Biz de Başakşehir, yani iki takımda bayağı bir maç oynadık. Şimdi bunda tabii ki bir sürü biz çok büyük sıkıntılar yaşadık. Hemen hemen hepimiz hastalığa yakalan %95'imiz. Ve kadro kuramadığımız günler oldu. 13-14 kişi sahaya çıktığımız oldu. Sakat sakat oynatmak zorunda kaldığımız arkadaşlarımız oldu. Bayağı bir sıkıntı yaşadık. Ha ne zaman Avrupa kupaları bitti? Arkasından biz kendimizi toparlamaya başladık. Çünkü antrenman yapma şansımız oldu. Ve ondan sonra bu sene biliyorsunuz lig çok 21 takımlı olduğu için de çok büyük sıkıntılar oldu. Bana göre olmaması gerekiyordu bu sene ama mecburen oldu. Ve buna da ayak uydurmamız gerekiyordu. O milli maç arasındaki boşlukları çok iyi şekilde değerlendirdik. Antrenman yapmaya başladık. Arkadaşlarımız da yavaş yavaş iyileştiler. Ve ondan sonra da zaten bir çıkış başladı bizde. Herkes kapasitesinin üstüne çıktı. Çok iyi maçlar kazandık. Örneğin en son oynadığımız maç bizim için bir final maçıydı. Antep maçı ve oradan iyi bir şekilde gelmemiz gerekiyordu. Kimsenin beklemediği bir şey, güzel bir seri yakaladık. Hatta takımımız o sıkıntıları yaşarken çoğu kişi hiçbir şey demeden sadece direkt eleştirdiler. Direkt konuştular. Biz bunların hepsinin farkındayız. Çatlak çatlak sesler çıktı. Herkes bir sene önceki Sivas'ı unuttu. Şampiyonluğa giden Sivas'ı unuttular. Ve sadece konuştular. O güne bakarak konuştular. Evet. Ama bu takım ne yaşıyor, neler geçirdi kimse farkında değildi. Ben farkındaydım yani. Onların konuşmaları, şeyler beni hiç ilgilendirmiyordu. Zaten benim sosyal medyayla pek işim olmaz. Kim istediğini herkes yazabilir. Seni seveni de oluyor, sevmeyeni de oluyor.
Evet hocam.
Takımını seveni de oluyor, sevmeyeni de oluyor. Onun için onların üstünde durmadan işimize baktık. Bizim gayemiz Sivas Spor'u çok iyi bir yere getirip bu seneyi tamamlamaktı yani. Sezonu iyi bir şekilde bitirmekti ve ona göre de oynadık, devam ettik. Nasıl geçen sene mükemmel bir seri yaptıysa aynısını yine yaptık. Ama benim antrenörlük kariyerimde, futbolculuk kariyerimde gerçekten böyle serilerim vardı. Yani ben Antalya Spor'u 2 puanla aldım. Düşme potasının en sonuncusuydu. İnanılmaz bir seri yaptık. Avrupa kupalarını son anda kaçırdık. Trabzon'da öyle, Beşiktaş'ta öyle. Beşiktaş'a gittiğimde, Rize'den Beşiktaş'a gittiğimde ikinci yarı gittim. Tek bir tane mağlubiyet aldım. Onun dışında hiç mağlubiyet almadık. İkinci yarının lideri olduk. Yani bu serileri yapmanız gerekiyor. Burada da aynı yani. Eğer yukarıya oynamak istiyorsanız ona göre de bir seri yapmanız gerekiyor. Biz iyi yaptık yani, iyi başardık. Ama benim, belki siz de takip ediyorsunuz, benim içeride de dışarıda da tek oynadığım şey galibiyet üstündedir.
Evet.
Hiçbir zaman buradan beraberlikle ayrılalım falan düşünmüyorum. Ama berabere bitiyorsa maç berabere biter. Ama tek hedefimiz içeride de dışarıda da hangi takım olursa olsun galibiyetten başka bir düşüncem olmuyor yani. Elimizdeki kadromuza göre de hareket ediyoruz. Ve şu güne kadar da çok zor bir durumdan buraya geldik. O yüzden ben oyuncularımı takdir ediyorum. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz şekilde performans gösterdiler. Şimdi tek gayemiz kalan şu 3 tane maçımızı da çok iyi şekilde bitirmek. Başka bir sıkıntımız yok. Ha iyi biter, kötü biter. Ama tek istediğim çok iyi bitmesi üçünün de. Oyuncular hakikaten takdir edilecek şeyler yaptılar. O yüzden demin de söyledim ama bir daha söyleyeyim. Hepsine teşekkür ediyorum ben.
Hocam sözleşmeniz sezon sonunda sona eriyor. Bu konuyla ilgili yönetimle görüştünüz mü? Sözleşme uzatacak mısınız? Planlar ne gibi?
Şimdi şöyle tabii ki ben hedef istiyorum. Yani hedef olması gerekiyor. Yani,
evet.
Ve bu her yerde de ben yapacağıma inanıyorum yani, bu hedefi. Hedef olan bir takıma gitmek, hedef olan bir takımla yoluma devam etmek isterim her zaman. Sivas'a gelirken de zaten buradaki benim ilk konuşmam, eğer dedim ilk beşe oynayacaksak geleyim. Yoksa düşmeye oynayacaksak ben gelmem dedim. Ha, aşırı bir transfer kesinlikle yaptırmam. Yani takımın, kulübün gücü belli. Gücüne göre hareket ederiz. Ona göre eksiğimiz varsa ona göre oyuncularımızı alırız. Gideriz. O işimize bakarız. Şimdi tabii ki bu sene bitiyor. Şu anda bir görüşümüz olmadı. Tabii ki Sivas'tan teklifi geliyor. Ben maçlar olduğu için erteledim yani. Şu anda dedim ben sadece maçları düşünüyorum. Şu maçları bir bitirelim. Ondan sonra bakarız dedim. Yani o yüzden öyle net bir görüşmemiz olmadı. Ben buralıyım. Sivaslıyım tabii ki. Hiçbir zaman Sivas'ı öyle yüzüstü bırakacaklar değilim. Tabii ki. Ona göre hareket edeceğiz. Yani benim tek düşüncem hedef. Yani hedef olması gerekiyor. Yani. Kulübüne göre de tabii ki transfer yapmak gerekiyor. Eğer ihtiyacı varsa, ihtiyacı yoksa da gereksiz bir transferin yapılması benim için de iyi olmaz. Yani takım için de iyi olmaz, kulüp için de iyi olmaz. En iyisini yapmaya çalışıyorum gittiğim her yerde. Bilemiyorum, şimdi daha konuşmadık. Konuşulacak, ona göre hareket edeceğiz. Yani.
Hocam, ligde heyecan devam ediyor. Özellikle küme düşme potasında inanılmaz bir heyecan var. Üst sıralarda da aynı şekilde. Süper Lig'le ilgili yorumunuz nedir?
Şimdi şöyle, yani şu andaki bana göre aşağısı daha karışık.
Evet.
Hakikaten kimin kimin yeneceği belli olmuyor ki. Bir bakıyorsunuz çok değişik sonuçlar alınabiliyor. Mesela kimse beklemezdi. Mesela Alanyaspor 3-0 yenilecek, ne bileyim diğer takımlar öyle puan verecek gibi bir sürü şeyler oluyor. Aynı için yani çok zor aşağısı. Ama yukarısı için zaten çok büyük bir avantaj yakaladı Beşiktaş. Büyük bir ihtimalle de Beşiktaş şampiyon olur bence yani. Çünkü bayağı bir avantajı var. Onun için onu da mutlaka değerlendireceklerdir. Yani buraya kadar getirdikten sonra bundan sonra ters bir şey olacağını zannetmiyorum. Kadrosu olarak da gayet iyiler. Hava olarak da güzel bir hava yakalandı. Normal yani bir avantajdır. Ama aşağısı bayağı bir karışık yani.
Hocam, Sivasspor olarak peki istediğiniz, beklediğiniz konumda mısınız bu sezonu düşündüğümüzde? Pandemi de vardı özellikle.
Şimdi tabii ki biz şöyle, benim en çok Sivas'ta üzüldüğüm şey Avrupa Kupaları oldu.
Evet.
Yani biz çok kötü yakalandık o zaman. Hakikaten çok kötü yakalandık. Bu Villarreal maçıyla biz başladık. Çok iyi başladık.
Evet.
Gerçekten çok iyi başladık. Biraz önce de dedin ya, ben takım kim olursa olsun ben içeride de dışarıda da galibiyete oynayan birisiyim. Ben Denizli Spor Avrupa Kupalarına götürdüğümde Lyon'a gittiğimizde herkes artık 0-0 bitti ilk maç. Gitmemize bile gerek yok, işte oynatmayalım diye şey de geldi bana yönetimden. İşte burada ligdeki maçımız önemli, yok dedim. Gittik orada Lyon'da yendik. Beşiktaş'ta maçımız vardı İsrail Göteborg'la. Orada maçımız vardı. O maça da şey oldu. Ki şey dedi, yenildik burada. Ondan sonra deplasmana gittik. 4 tane attık, geldik yani. Turu geçtik. Yani Malmö'yle. Ve şimdi demek ki yani bu şey yok. Bu futbolda yani eğer oynarsan, güzel şekilde hazırlanırsan, iyi oyunculardan kurulu bir takımın da varsa o zaman başarılı olmama şansın yok. Onun için yani şey, böyle oynadığınız için de her zaman böyle başarılı olur. Ama bu sene hakikaten çok bir şanssızlık yaşadık. Yani bu işte hastalıkla olsun, pandemiyle olsun. Pandemiden önce biz kendi sahamızda ne mağlup gidiyorduk. Hiç mağlubiyetimiz dahi yoktu. Şimdi de hepsinde, hem dışarıda hem içeride mağlubiyetimiz yok. Şu gayet iyi şekilde gidiyoruz. Ama her şeyin en önemlisi sonunu getirmek yani. Yani sonunu çok iyi şekilde getirmek. İşte bizim de kalan 3 tane maçımız var. Onlar da çok iyi bir yerde bitirirsek o zaman hedefimize ulaşmış oluruz yani.
Hocam çok teşekkür ederim değerli yorumlarınız için. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin.
Sağ ol. Görüşürüz.
Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Sivas Spor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay'dı. Şimdi çok kısa bir ara var.
Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci bölümde konuklarımız Barış Alper Yılmaz ve Reşat Yılmaz olacak. Barış Alper Yılmaz Ankara Keçiören Gücü'nde oynuyor, bunu belirtelim. İyi de bir performans ortaya koyuyor. Kendisiyle ilgili yapılan transfer haberleri de var. Dün milli takıma çağrıldı. Gelişimiyle ilgili konuşacağız Barış Alper Yılmaz'ın. Bu röportajı olanak sağladığı için Keçiören Gücü Teknik Direktörü İlker Püren ve Menajeri Tuncay Maldan'a da teşekkür ediyorum. Birazdan hattımızda Barış Alper Yılmaz olacak sevgili dinleyenler. Ardındansa konuğumuz hattımızda, telefon hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz olacak. Reşat Yılmaz'la birlikte soru cevap şeklinde ilerleyeceğiz. Hattımızda Barış Alper Yılmaz var. Barış Alper, hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
Teşekkür ederim. Barış Alper, kutluyorum. Önemli bir performans ortaya koyuyorsun. Ümit Milli Takım'a da çağrıldın. Kişisel performansınla ilgili değerlendirmen nedir?
Kişisel performansım şöyle. Ya aslında abi, elimden geldiğince en iyi şekilde kulübüme hizmet etmek istiyorum. Ve verilen şansları çok iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Sağ olsun başta kulüp başkanı beni buraya transfer ettiği için. Hocalarım İlker Hoca, Nail Hoca, Altan Hoca, Eser Hoca, Ahmet Hoca. Onlar sayesinde verilen şansları en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum. Bu yani.
Ümit Milli Takım'a da çağrıldım Barış Alper. Kutluyorum.
Teşekkür ederim abi.
Ümit Milli Takım'da da forma şansı buluyorsun. Ümit Milli Takım süreci senin adına nasıl geçti? Gol de attın.
Evet.
İlk çağrıldın maçta, oyuna sonradan dahil oldun. Golünü de attın.
Ya abi, gerçekten çok güzel bir şey. Yani Ümit Milli Takım, Türkiye'yi sonuçta temsil ediyorsun. Yani güzel bir, benim için çok güzel bir şey oldu diyebilirim ya. Yani bu, yani çok güzel bir şey kendi için.
Bu sezon 13 gole katkı sağladın ligde. Kutluyorum.
Çok teşekkürler.
Lig ve kupada 35 maçta süre aldın. Özellikle de seninle ilgili çıkan haberler var. Sen de takip ediyorsundur. Bu süreçte nasıl motive oluyorsun? Neler yapıyorsun? Örnek aldığın isimler var mı? Sol kanatta oynuyorsun.
Ya şöyle abi. Ya sadece ben çıkan haberler falan hiç bakmıyorum zaten. Oraya geldikten sonra benimle ilgilenen bir tane abim var. Tuncay abi.
Evet.
O bakıyor genelde. Sağ olsun. Ben sadece futbolumu oynamak istiyorum. Yani kafamı ikinci planlarla doldurmak istemiyorum. Sadece futbolumu oynayıp yani elimden geldiğince en iyi şekilde hizmet etmek istiyorum. Diğer favori oyuncum da Kylian Mbappe'yi çok beğeniyorum abi.
Evet.
Favori oyuncum o diyebilirim.
Peki takip ettiğin ligler var mı? Hayallerin nelerdir?
Ya abi, hayallerim aslında A milli formasını giymek çok istiyorum. İlk önce onu belirtmek istiyorum. İlk önceliğimde yani Avrupa'yı da istiyorum. Premier Lig'i çok beğeniyorum. Orası gerçekten çok çok farklı bir lig. Yani orayı diyebilirim abi.
Peki boş zamanlarında neler yapıyorsun Barış Alper? Özellikle de son dönemde az önce ifade ettiğim Premier Lig'i takip ediyorsun. Premier Lig'e giden oyuncu sayımızda da artış var. Çağlar, evet. Cengiz Premier Lig'de oynuyor şu anda. İtalya Ligi'nde yine aynı şekilde. Avrupa'da bizi temsil eden birçok oyuncumuz var. Artık bu noktada planlamanın da ben değiştiğini düşünüyorum. Sizin gibi genç oyuncular da direkt Avrupa'yı tercih ediyorlar. Neler söylersin bu noktada?
Ya abi, hepsi ayrı ayrı bakıyorum, onları izliyorum.
Evet.
Gerçekten inanılmaz bir duygu. Orada yani biz buradan onlara burada destekliyoruz. Yani inanılmaz farklı bir duygu. Boş zamanlarında da şöyle, ya yatıyorum, antrenman. Öyle dışarıya çıkıyorum. Arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Genellikle ailemle oluyorum.
Evet. Keçiören Gücü olarak da ligde şu anda playoff iddianız devam ediyor. Bununla ilgili yorumun nedir? Lig sizin adınıza, takımınız adına nasıl geçti?
Ya aslında abi, baktığın zaman sezon başı kurulduğu zaman yani buraya kadar geleceğini biz de beklemiyorduk açıkçası. Ya buraya kadar gelmişken neden olmasın? Şimdi son maçımız var. Bursa ile oynayacağız. Ya biz yine gidip tam kadro orada maçımızı oynayıp galip ayrılıp altın ordanın puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Yani bizim için playoff olursa çok güzel olur ama ya işte son maça kaldığımız için bekleyeceğiz abi ya.
Evet. Ama ben yani özellikle Barış Alper, gelinen noktada takımınızı başarılı buluyorum. Çünkü fiyat performans açısından şu anda gayet iyi bir konumda. Ligin de en az maliyetine sahip takımlarından birisiydi. Siz suni çimde maçlarınızı oynuyorsunuz. Özellikle bunu rakipleriniz dile getiriyor. Sizin için handikapı nedir? Çünkü ayağa pas yaparak geriden çıkan bir takım Keçiören Gücü. Belli bir oyun modeli var.
Abi şöyle... Ya gerçekten bu bizim takımda gerçekten bir abi kardeş havası var. Evet. Herkes kendini biliyor, gülüyoruz. Yani güzel bir ortam var. Saha konusunda da şöyle, gerçekten bizim için de kötü oluyor. Yani gelen takımlar için değil, bizim için de çok kötü. Yani mesela antrenmandan çıkıyoruz, bacaklarımız yorgun oluyor. İnanılmaz, inanılmaz mesela sakatlık yaşıyor bazı arkadaşlarımız burada. Yani biz de ama görünen şey bu sağ olduğu için mecbur burada oynuyoruz. Yani biz de istemiyoruz burada oynamak ama evet. Bakalım abi yani. Seneye ne olur?
Çok teşekkür ederim Barış Yılmaz'ın. Hem sana hem kulübüne hem de Tuncay Maldan'a teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim abi. Benim de ilk sağ ol abi ilk radyo yayınım olduğu için biraz heyecan oldu.
Yok estağfurullah. Yok estağfurullah. Hatta şey bir tek Ümit Milli Takım'da konuşmuştun diye biliyorum ajans muhabirleri.
Evet, kutluyorum.
Umarım başarılı bir şekilde ilerlersin. Performansın gayet iyi. Görüşmek üzere. Hoşça kal Barış.
Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Kolay gelsin. Hoşça kal. Sevgili dinleyenler, hattımızda Barış Alper Yılmaz vardı. Önemli bir performans ortaya koyuyor. Kendisine de teşekkür ederim. İlk kez bağlantı yaptı. Bu sezon toplamda 35 maçta oynadı. 8 gol 5 asist kaydetti. Ümit Milli Takım'da da görev alıyor. Ben ilerleyen dönemlerde iyi yerlerde olacağını düşünüyorum. Hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Reşat Hoca'nın da bu konuyla ilgili yorumunu merak ediyorum. Reşat Hocam hoş geldiniz.
Merhabalar sevgili Salim. Herkese hayırlı günler.
Hayırlı cuma hep dersiniz ya hocam cuma günleri bağlantısı.
Hayırlı Ramazanlar.
Hayırlı Ramazanlar pardon hocam. Hocam hattımızda konuğumuz Barış Alper Yılmaz'dı. Ben performansını beğeniyorum. Sizin yorumunuz nedir?
Şunu söyleyeyim, Barış ligin başından itibaren dikkatimi çeken oyunculardan bir tanesiydi. Başında özellikle.
Evet.
Ki işte Keçören Gücü ekibindeki arkadaşlarımla da o sürecini konuştuk. Hiç göz önünde bulundurulmayan bir oyuncu olarak lige başlarken tabii ki hoca ve ekibinin destekleriyle şans bulan, kendini geliştiren, katkılar sağlayan ve ödül olarak da ünlü takıma seçilen bir oyuncu. Çok yetenekli buluyorum. Süper Lig'de çok rahat oynayacağını düşünüyorum. Muhtemelen bu benim düşüncem tabii, kendini birazcık daha geliştirebilirse 3 büyük takımla falan da oynama ihtimali var.
Evet. Hocam devam edelim. Birçok soru var. Ben daha önceden de anons yapmıştım sizinle bağlantı yapacağımızı. Mahsun Başdoğu, Samet Aybaba takıma geldikten sonra en çok galibiyet alan, en çok gol atan, en az gol yiyen, en az mağlup olan, en çok puan toplayan, en iyi averaja sahip olan takım Adana Demirspor bu güzel tabloyu karalamaya çalışanlara gereken cevabı pazar akşamı vereceğiz demiş. Mesajını iletmiş. Evet, iddialar, üzücü iddialar var. Ama Samet Aybaba döneminde mağlup da olmadı. Bunu da söyleyeyim. Takım bir kez berabere kaldı. Sizin değerlendirmeniz nedir bu noktada?
Şunu söyleyeyim. Gerçekten de Adana Demirspor'da en büyük eksiklik teknik sektördü. Evet. Samet Hoca'nın gelmesiyle birlikte birçok oyuncuda inanılmaz performansları yükseldi.
Evet.
Birçok oyuncunun. Bu da takım oyununa yansıdı. Ve o süreçte de işte herkesin takip ettiği gibi Samsun Spor gibi 1-2 hedeflerin takımı deplasmanda yendi. Giresun bir derbi sahasında yendi. İstanbul Spor 2 kovalıyordu. Yendi. Keçiören playoff'u kovalıyordu, yendi. Bandırma o dönemlerde playoff kovalıyordu, yendi. Yani hepsini yendi. Adana Demirspor takımında işte bundan birkaç hafta evvel Eskişehir Spor maçından bir şeyler olmuş olsa Eskişehir Spor maçı da olurdu diye düşünüyorum. Yani herkesin izlediği bir karşılaşmaydı. Adana Demirspor büyük bir yer aldı o karşılaşmada.
Evet.
O zaman Adana Demirspor'un siyasi gücü yok muydu Adana Demirspor? Ama siyasi gücü hiç karıştırmadı Sayın Başkan. Evet. Adana Demirspor takımına. Dolayısıyla hata, evet, büyük bir hataydı o ama hatta Samsun'da da oldu. Bir başka takım maçında da oldu. Hepsinde de oldu yani. Bu Adana Demirspor'un galibiyetini gölgeleme. Takım çok istekli, çok gayretli, çok coşkulu, güçlü. Her şeyden önemlisi güçlü. Yani Balıkesir'in golü sayılsa bile Adana Demirspor zaten yenerdi o karşılaşmayı.
Evet.
Çünkü o kadar hazırdı yani. Fiziksel ve mental hazırdı. Belki evet. İlk bir yarıda birazcık bocaladılar ama ikinci yarı gerekli oyunu sahaya koydular. Dolayısıyla şunu söyleyeyim.
Tabii ki.
Başarısızlıklarınızı örtme adına arayışlara başlamışsanız o işin cılkı çıkmıştır yani. Önce başarısızlıklarınızı görmeniz lazım. Dolayısıyla Mesela Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ı düşünelim. Şimdi Beşiktaş her şeyde önde. Bütün istatistikler önde. Sezon başına itibaren evet hata yaptılar mı yaptılar. Kaybettikleri maçlar var. Ama totaline baktığında Fenerbahçe takımı, Beşiktaş takımı şampiyonluğu hak ediyor gibi duruyor. Ben Fenerbahçe'den çok keyif aldım. Emre Belezoğlu geldikten sonra. Hak ediyor duruyor yani. Bu takım hak ediyor diyorsun Beşiktaş.
Evet.
Dolayısıyla oyunculardaki o çabaya bakıyorsun. Teknik direktör, başkan yönetimi uyumu. Evet, bu takım hak ediyor diyorsun. Yani. Ben Beşiktaşlı falan da değilim ama hak ediyor diyorsun. Oynadığı oyunla, duruşlarıyla, evet, ilişkileriyle, yaşadıklarıyla, aidiyet duygusuyla. Adana Demirspor'da da o var yani. Adana Demirspor evet, burayı hak ediyor. Çünkü başarılı oldular. Çünkü başkan doğruyu buldu. Burada da başkan özellikle teknik direktör seçimlerinde yanlış davranıyordu. Ama Samet Hoca ile doğruyu buldu. Kadro planlamasında zaman zaman yanlışlıklar oluyordu. Doğruyu buldu. Yani futbol puzzle gibi bir oyun. Doğru parçaları bir araya getirdiğinde başarı kaçınılmaz oluyor.
Evet.
Mesela Samsunspor başkanının hiç gereksiz açıklamaları yani. Samsunspor evet çok sevdiğimiz bir kulüp. Türk futbol kültüründe yeri olan bir kulüp. Futbol şehridir Samsun. Çok önemli bir camiadır. Ve Süper Lig'de taraftarıyla birlikte çok renk de katar. Ama yani başkanın o tip açıklamaları adama sorarlar yani. Derler ki ondan önceki haftada sana oldu aynısı Balıkesir maçında. O zaman niye konuşmadın derler. Sonra tutuyorsun devletin bakanına, bakanın ismine geçti bir şey anlatıyorsun falan. Sonra geri adım atmak zorunda kalıyorsun. Sonra herkesin midesi bulanmaya başlıyor bu işlerden. Ya bunlara gerek yok yani. Başkan olarak nerede ben hata yaptım? Samsun Spor'da evet çok büyük paralar aldım. Oyunculara verdim. Teknik sektör seçiminde mi hata yaptım? Transferde mi yaptım? Davranışlarımda mı yaptım? Camiayı birazcık ayrıştırdım mı?
Evet.
Birliği dirliği bir arada mı tuttum? Ya bunlara bakması lazım. Doğru kadrolu bir kere futbolda oyuncu planlaması yaparken doğru kadroları bir araya getirmediğinizde başarılı olma şansınız çok zayıf.
Evet.
Çok zayıf yani. Dolayısıyla bir şeylerin üstünü örtmek için konuşmak çok doğru bir davranış değil.
Evet. Hocam bir aramız var. Araya gidelim ardından devam edelim. Hatta beklerseniz teşekkür ederim.
Tabii ki.
Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Reşat Yılmaz. Reşat Hocam, birkaç soru var. Bunları da cevaplarsanız çok sevinirim. Derfin Yunus Dane yazmış. Süper hemen. Reşat Hocam'a selamlar, hayırlı yayınlar. Türker Aslan vefat haberini aldık. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum demiş. Allah rahmet eylesin. Futbol camiasının başı sağ olsun. Eski tahkim kurulu ve başkanı ve Galatasaray Divan Kurulu üyesiydi. Yakınlarına başsağlığı diliyorum.
Allah rahmet eylesin.
Hocam, sizinle konuşurken bir son dakika haberi geldi. Euro 2020'de takımların kadro sayısı 23'ten 26'ya yükseltildi. Resmi açıklama yapıldı bu konuyla ilgili. Bunun da ana amacı koronavirüs salgını. Bunu söyleyeyim. Keçiören Gücü ile ilgili sorusunu iletmiş Derfin Yunus'tan ama bu soruyu en az 4-5 defa sordunuz Reşat Hocam'a. Tekrara düşmeyelim, devam edelim. Kutsal Onur Barut yazmış. Merhaba, iyi yayınlar. Gençler Birliği taraftarıyım. Maalesef ki Anadolu takımları gündemde neredeyse hiç yer almıyor. Sadece büyük takımlar, İstanbul takımlarıyla maç oynayacağı zaman gündeme geliyor. Gençler Birliği hakkında konuşun. Taraftarın yönetim istifa çağrısının artık medyada duyulmasını istiyoruz. Az ve öz taraftarı olan bir takımın sesimizi duyurmakta zorlanıyoruz. Murat Cavcav Gençler Birliği kültürünü yok etmek üzere Anadolu kulüplerinin sonu kaderi aynı olmasın. Sizler gibi medya mensupları bunu dile getirsin. Yönetim artık tedirgin olsun. Aldıkları onların olsun. Bize Gençler Birliği'ni versinler. İyi yayınlar diliyorum demiş. Gençler Birliği'nin de ben kümede kalma şansını zor görüyorum. Sizin yorumunuz nedir hocam Süper Lig'de bu sıralama için? Mesajında da haklı Kutsal Bey. Bunu da söyleyeyim.
Valla İlhan Cavcav Başkan'ın kemikleri sızlıyordur.
Evet hocam.
Bir kere kadro planlamasını kötü yaptılar.
Kötü.
Bir kadro yapmadılar.
Hoca tercihi yanlış değil. Sezona
hoca tercihleri çok oldu. Dolayısıyla Gençler Birliği takımın işi bundan sonrasında çok zor. Çok hoca değiştirdiler. Kadro yenilemesi yapamadılar. Oyuncu kaybettiler. Berat bile mesela çok önemli bir kayıp onlar için. Dolayısıyla yazık. Eskiden Gençler Birliği'nin borcu olmazdı, harcı olmazdı ve İlhan Cavcav kendi onayı verip o koşeler, müşeler kimleri aldılar ya? Koneler. Onları aldılar ve büyük takımlarda transfer ettirip ne paralar kazandılar.
Evet.
Oyuncu yetiştirip ne paralar kazandılar. Ama şimdi bakıyorsun elle tutulur bir tane oyuncuyu almaya kalk. Kimi dersin? Herhalde Kandias dersin yani. Dolayısıyla bu kadro yetersiz bir kadro. Evet. Allah gençler ve taraftarlarına sabır versin.
Hocam bir soru daha var. Hemen sorayım. Selam Salim Bey. Ben Frankfurt'tan Fenerbahçeliler Derneği yönetiminden Hüseyin, sıkı bir takipçinizim. Rica etsem Burak Yılmaz Fenerbahçe konusunda görüş ve bilgilerinizi paylaşır mısınız? Salim Bey, Reşat Hoca'ya da sorar mısınız sorduğum soruyu? Burak Yılmaz'ı nasıl yorumlar Fenerbahçe'ye olası transferinde demiş. Almanya'ya selamlarımı iletiyorum. Hüseyin Bey'e teşekkür ederim. Hocam, olmaz diye bir şey yok. Bu transferle ilgili benim yorumum bu. Çünkü bir Emre Belezoğlu etkisi var. Sezon sonunda da bu konuşulur yaz transfer döneminde. Sizin değerlendirmeniz nedir peki? Döner mi?
Vallahi ben sana şunu söyleyeyim. Döner niye dönmesin ya? Emre Belezoğlu ikna eder.
Ama Lille de şampiyon. Yani Lille şu an yani şampiyonluğu.
Bilemezsin. Şartları bilemezsin. Gel bir sene oyna, orada bir eksikliğimiz var. Valencia ile falan doldurmaya çalışıyoruz. Şimdi alacağız burada uyum sorunu, bilmem ne sorunu. Gel, iyi bir kadromuz var. Mesut var, İrfan Can var, öteki var, bu var, şu var. Gel diyebilir. O da kariyerinin son zamanları Fenerbahçe'de oynayabilirse oynadı da.
Oynadı.
Da oynadı. Ne olmasın yani. Bundan sonra Burak Yılmaz'ın kariyeri herhalde Milan olacak hali yok. Ya da Ermak'ta olacak hali yok. 36 yaşına gelmiş bir oyuncu. Avrupa Şampiyonası'nda ne zaman, nasıl faydalanırız? Onun peşine düşmemiz lazım. Önümüzdeki sene de Burak bir sene daha böyle bir iyi performans gösterirse oh ne hala.
Hocam bence belki şundan oynayabilir. Arkadaşlarımız şimdi tebessüm edebilirler. Burak Yılmaz'ın kariyerini incelediğimizde forma giydiği fakat gol atamadığı tek takım Fenerbahçe.
İşte eksik kalmış, görevini tamamlamış oldu.
Yani geçtiğimiz günlerde bu önüme düştü. Ben de araştırdım istatistik sitelerinden. Bunu da söyleyeyim. Bak, çok güzel bir mesaj atmış Mahsun. Burak Yılmaz futbolu doğduğu şehir Adana'da, Adana Demirspor'da bırakmak istediğini söylemişti. Ben bunu sordum Fikret Hoca'ya, Fikret Yılmaz'a. Adana Demirspor'a sempatisinin olduğunu söylemişti.
Adana'da bir oyun.
Bir gün forma giymek istiyor, oynamak istiyor demişti. Belki yani Adana Demirspor Süper Lig'e çıkarsa ben bu tarz transfer haberlerini çok duyacağımızı düşünüyorum ama şu anda takımın konsantrasyonu Menemen maçını kazanıp şampiyon olmak.
Burak'ın da zaten
dün Dembaba iddiaları gündeme geldi. Dembaba ile ilgili bir temas yok. Bunu söyleyelim. Zaten Başkan Murat Sancak da bununla ilgili bir tweet attı. Ana amacımız, ana hedefimiz Menemen spor maçı şeklinde bir yorum yaptı. Dembaba iddialarını yalanladı. Hocam çok teşekkür ederim. Cuma günü
ben teşekkür ederim.
Cuma
İyi yayınlar diliyorum.
Cuma günü hocam daha detaylı konuşuruz çünkü Süper Lig'de ve birincilikte önemli maçlar oynanacak hafta sonunda. Özellikle de birincilikte kader haftası. Maçlar da pazar günü oynanıyor birincilikte. 20.30'da önemli maçlar var. Önemli 3 maç. Samsun Spor, Adana Spor deplasmanında, Giresun Spor, Tuzla deplasmanında, Adana Demirspor'sa Menemen deplasmanında. Ben de bir aksilik olmazsa Menemen Spor, Adana Demirspor maçını yerinden takip edeceğim. Bakalım tarihana şahitlik edebilecek miyiz? Kısmet diyelim. Çok teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Görüşürüz.
Hoşçakalın hocam. Sevgili dinleyenler, son konuğumuz Reşat Yılmaz'dı. Reşat Yılmaz'la birlikte soru cevap şeklinde ilerledik. Yayınımızın da sonuna geliyoruz. Bugün Salı, Salı günleri Deniz Aksoy Asis programında önemli konu ve konuklarıyla sizlerle birlikte oluyor. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.